Ayrım 54, sayfa 453. Amerikan delegesi Grew, günlüğüne İsmet Paşa'nın müttefik tasarısını reddettiği 4 Şubat 1923 günüyle ilgili şunları yazmıştır. Kader günü. Hiçbirimiz ne olacağı hakkında bir fikir sahibi değil. Sadece müttefiklerin hazırlamış olduğu antlaşma taslağının Türkler imzalasın ya da imzalamasın, bugün öğleden sonra saat 4'te konferans masasında olacağını ve sonuç ne olursa olsun Curzon'un saat 9 itibariyle gideceğine dair yemin ettiğini biliyoruz. Grew, müttefiklerin anlaşma taslağına karşı Türk heyetinin de her iki tarafın üzerinde anlaştıkları maddeleri içeren, diğer maddeleri kale almayan bir karşı taslak hazırladığını, İsmet Paşa'nın müttefiklere ihtilaflı konuların daha sonra görüşülmesini beyan eden bir nota sunduğunu belirtmiştir. Grew bunun zeki bir hareket olduğunu da eklemiştir günlüğüne. Grew'un günlüğünden okumaya devam edelim. Davet sahibi ülkelerin delegeleri anında Lord Curzon'un odasında toplandılar. Saat 5.30'da uzmanlardan oluşan büyük bir grupla otelinden gelmiş olan İsmet de içeriye davet edildi. Saat 7'de Banting telefonla beni arayarak Türklerin kısa bir süre içinde muhtemelen antlaşma imzalayacaklarını haber verdi ve seremoniye tanıklık edebilmemiz amacıyla Lord Curzon'un odasına gitmek üzere delegelerimizi hazır bulundurmamızı tavsiye etti. Birdenbire saat 8'de üst kattaki kapının açılma sesi geldi. Herkes ayağa kalkarak merdivenlere doğru yöneldi. Bir anda İsmet göründü. Silindir şapkasını çıkardı, sağa ve sola doğru hafifçe eğilerek lobideki kalabalığı selamladı ve olabildiğince gülümseyerek oteli terk etti. Tabiatıyla böyle bir hadiseyi unutmam asla mümkün olmayacaktı. Konferans başarısızlığa uğramıştı. İmzalama olmayacaktı. Child, Bristol ve ben neredeyse anında soluğu Lord Curzon'un odasında aldık. Herkes odadan ayrılmış durumdaydı. Bir anda ortaya Curzon çıktı, öfkeli bir boğa gibi odaya daldı, bize bir bakış fırlattıktan sonra yumruklarını havaya sallayarak aşağı yukarı dolaşmaya koyuldu. Kan ter içinde kalmış durumda, bakışları hepimizin üzerinde geziniyordu. Bağırmaya başladı. Tam burada 4 ölümcül saat boyunca oturup durduk ve İsmet söylediğimiz her şeye hep aynı sıradan bayatlıklarla cevap verdi. Bağımsızlık ve hükümranlık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bonapart dahi masaya yumruğunu indirerek İsmet'e yaptığının savaş tahrikçiliğinden öteye gitmediğini söyledi. Bonapart şu ana dek kendisinden işittiğim en ağır konuşmasını yaptı. Her şey bitmişti. Curzon korku uyandıran bir ruh hali içindeydi. Curzon, İsmet Paşa'nın bu direnişini inanılmaz olarak nitelendirmiştir. Bonapart ise bir cürüm demiştir. İsmet Paşa da Bonapart'a verdiği karşılıkta Türkiye'yi köle durumuna düşürmek istediklerini belirterek adli kapitülasyonlar konusunda Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine saygı gösterilmesini istemiştir. Lozan Konferansı, müttefiklerin özellikle kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmemeleri üzerine 3 ay kadar sonra 4 Şubat'ta kesilmiş, İngiliz delegasyonu 5 Şubat'ta Lozan'dan ayrılmıştır. Bunun üzerine Ankara'da Atatürk harekete geçmiştir. Müttefiklere Türkiye'nin tam bağımsızlığa ne kadar büyük önem verdiğini göstermek için 3 önemli hamle yapmıştır. 1. Türk ordusuna hazır ol emri vermiştir. 2. İzmir limanında demirli Fransız savaş gemilerini kovmuş ve İzmir limanını 1000 tondan büyük yabancı savaş gemilerine kapatmıştır. 3. Ekonomik bağımsızlığa verdiği önemin altını çizmek için İzmir İktisat Kongresi'ni düzenlemiştir. Atatürk 13 Şubat 1923'te İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta İzmir İktisat Kongresi hakkında şunları söylemiştir. Şubat'ın 15. günü İzmir'de İktisat Kongresi'ni bizzat açmayı pek önemli sayıyorum. Erzincan, Diyarbakır gibi uzak yerlerden seçilmiş halk temsilcileri gelmiştir. Atatürk 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni açış konuşmasında ekonomik bağımsızlığın önemine vurgu yapmıştır. Yeni Türkiye'mizi layık olduğu düzeye eriştirebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devrisinden başka bir şey değildir. Arkadaşlar, kılıçla fetihler yapanlar, sabanla fetihler yapanlara mağlup olmaya ve neticede mevki terk etmeye mecburdurlar. Nitekim Osmanlı saltanatı böyle olmuştur. Biliyorsunuz ki Misak-ı Milli, milletin tam bağımsızlığını temin eden ve bunu temin edebilmek için iktisadiyatında gelişmesine mani olan bütün sebepleri bir daha ve katiyen dönmemek üzere laveden bir düsturdur. Siyasi, askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferiyetler ile taçlandırılmazlarsa, husule gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner. Bu nedenle en güçlü ve parlak zaferimizin de sağladığı ve sağlayabileceği yararlı sonuçları alabilmemiz için ekonomik egemenliğimizin sağlanması, güçlendirilip genişletilmesi gerekir. Osmanlı'da devlet ve hükümet yabancı sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her medeni devlet gibi, millet gibi yeni Türkiye'de buna razı olamaz. Burasını esir ülkesi yaptıramaz. Tam bağımsızlığı sağlayabilmek için tek gerçek güç, en güçlü temel kesinlikle ekonomidir. Ekonomi savaşı sürüyor, sürecektir ama bunu da kesinlikle kazanacağız. Atatürk konuşmasını Lozan'da Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını kabul etmeyen müttefiklere gönderme yaparcasına şöyle bitirmiştir. Efendiler, görülüyor ki bunca kesin ve yüksek bir askeri zaferden sonra bile bizi barışa alıkoyan neden doğrudan doğruya ekonomik nedenlerdir. Ekonomik düşüncelerdir. Çünkü bu devlet, bu millet ekonomik bağımsızlığını elde ederse öylesine güçlü bir temel üzerine yerleşmiş ve yükselmeye başlamış olacaktır ki artık bunu yerinden kımıldatmak olanağı kalmayacaktır. İşte düşmanlarımızın, gerçek düşmanlarımızın uygun bulmadıkları bir türlü olur demedikleri şey budur. İzmir İktisat Kongresi, yeni Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yön verecek olan 12 maddelik Misak-ı İktisadi'yi kabul etmiştir. Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek için mücadele edilen Lozan'a, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının kabul edilmesi nedeniyle ara verilen o günlerde İzmir İktisat Kongresi'nde Misak-ı İktisadi'nin yayımlanması çok anlamlıdır. Türkiye'nin barış istiyoruz ama gerekirse savaşmaya da hazırız şeklinde özetlenebilecek kararlı tavrından sonra müttefikler Lozan Konferansı'nın devam etmesine karar vermiştir. 23 Nisan 1923'te başlayan ikinci dönem görüşmeleri 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla son bulmuştur. Lozan'da sadece Türkiye'nin hayatı değil, İsmet Paşa'nın hayatı da tehlikededir. Bilal Şimşir'in tabiriyle İsmet Paşa Lozan'da kelle koltukta görev yapmıştır. Lozan'a varışının ikinci gününde 14 Kasım'da İsmet Paşa not defterine şu notu düşmüştür. Roma'dan Paris'e telefon. Ermeniler suikast için hazırlanmışlar. Henderson, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği gizli tel yazısında Ermenilerin İsmet Paşa'ya suikast planladıklarından söz etmiştir. 15 Mart 1921'de Berlin'de Talat Paşa'yı, 6 Aralık 1921'de Roma'da Said Halim Paşa'yı, 21 Temmuz 1921'de Tiflis'te Cemal Paşa ve iki yaverini öldüren Ermeni teröristler, şimdi de Lozan'da İsmet Paşa'nın peşine düşmüştür. Ayrıca Lozan Konferansı sürerken Sovyet-Rus delegesi Vorovski otelinde bir terörist tarafından öldürülmüştür. Lozan'da İsmet Paşa'ya suikast hazırlığında olanlar sadece Ermeniler değildir. Çerkez Ethem ve adamları da İsmet Paşa'nın peşindedir. Atatürk ve Rauf Bey, İsmet Paşa'ya gönderdikleri 22 Kasım 1922 tarihli telgrafta Çerkez Ethem ve arkadaşlarının İsviçre'de kendisine suikast hazırlığı yaptığını haber vermiştir. Çerkez Ethem ve Eşref'le arkadaşlarının ve muhtemelen Reşit ve Tevfik'in İsviçre'ye gittikleri istihbar edilmiştir. Zat-ı devletlerine suikaste bulunmaları ihtimali olduğundan İsviçre hükümetine müracaatla tutuklattırılıp ve hudut dışı ettirilmelerinin sağlanmasını talep ederim. Mustafa Kemal Hüseyin Rauf. Bütün bu suikast haberlerine karşın İsmet Paşa Lozan caddelerinde otomobilinde Türk bayrağıyla dolaşmıştır. Bu bayrağın kaldırılmasını isteyen Lozan polis müdürüne kızarak bir İsmet Paşa ölür yerine başka biri gelir, göreve devam eder ve bu bayrak hiç inmez demiştir. İsmet Paşa Lozan'da hükümetin kendisine verdiği 14 maddelik isteklerin tamamını en üst perdeden talep etmiştir. Asla taviz verme denilen kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu konularında da asla taviz vermemiştir. İsmet İnönü'den Lozan kahramanı diye söz eden Profesör İlber Ortaylı, İnönü'nün Lozan'daki tavizsizliğini şöyle övmüştür. Lozan kahramanı dediğimiz zat bir kere çok iyi bir diplomat olduğunu gösterdi. İnatçıdır. Nitekim kesinlikle taviz vermiyor. Bu durumdaki adamların aldıkları talimattan, önündeki belirli ilkelerden taviz vermemeleri çok önemlidir. Buna kurmay kafası kâni olmuştur. Ama önemli vurgulayayım, İsmet Paşa Lozan'a giderken ne bir Metternich ne de Talleyrand idi. Yani ne Metternichçilik ne de Talleyrandcılık oynuyor. O tip megalomaniden uzaktır. Sadece ne olduğunu, ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor. En nihayetinde İsmet Paşa hükümetin adamıydı. Kendisini oraya gönderen kişi ve kurumlara karşı sorumluluğunu yerine getirmişti. Lozan, zafer mi, hezimet mi? Lozan'da başarıyı ölçmek için Lozan'ı Sevr'le ve büyük zaferden önceki diğer barış teklifleriyle karşılaştırmak doğru bir yöntemdir, ancak eksiktir. Lozan'da başarıyı doğru ölçmek için Atatürk'ün Lozan heyeti baş delegesi İsmet Paşa'ya yazdırdığı 14 maddelik yönerge talimatname ile anlaşma maddelerini karşılaştırmak gerekir. Müttefikler açısından başarıyı ölçmek için ise mesela İngilizler tarafından müttefiklere sunulan 11 maddelik İngiliz muhtırasıyla anlaşma maddeleri karşılaştırılabilir. İşte bu bölümde böyle bir karşılaştırma yapacağım. Önce Türkiye'nin müttefiklerden isteklerini ve bu isteklerin sonuçlarını, sonra da müttefiklerin Türkiye'den taleplerini ve sonuçlarını tek tek ortaya koyup, sonra da her iki sonucu birbiriyle karşılaştıracağım. Böylece Lozan zafer mi, hezimet mi sorusuna bilimsel cevap vermeye çalışacağım. A. Türkiye'nin müttefiklerden istekleri ve sonuçları. 1. Trakya sınırı. Türkiye'nin isteği. Karadeniz kıyısından Meriç Nehri'ne kadar olan Mustafa Paşa Köprüsü. Dimetoka, Simel'in parçası Türkiye'de kalmalı, Doğu Trakya için 1913 sınırı geçerli olmalıdır. Müttefiklerin cevabı. Meriç'in sol yakasında Türkiye'ye toprak verilemez. Kara Ağaç bölgesi Türklere verilmemelidir. Sonuç. Kara Ağaç Türkiye'de kalmıştır. 2. Batı Trakya. Türkiye'nin isteği. Halk oylaması yapılmalıdır. Müttefiklerin cevabı. Halk oylaması yapılmamalıdır. Sonuç, halk oylaması yapılmamıştır. 3. Ege Adaları. Türkiye'nin isteği. Küçük ve Türkiye'ye yakın adalarla İmroz, Bozcaada, Tavşan Adaları ve Semadirek Adası Türkiye'ye bırakılmalıdır. Diğer adalar askerden arındırılmalı, tarafsız ya da özerk olmalıdır. Askerden arındırma havadan uçma yasağını da kapsamalıdır. Bu konuda 31 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa'ya verilen 14 maddelik hükümet talimatında duruma göre davranılacak, Kıyılarımıza pek yakın olan adalar ülkemize kalacak, olmazsa Ankara'dan sorulacak denilmiştir. Müttefiklerin cevabı. Müttefikler Türkiye'nin tüm Ege adalarını kendilerine terk etmesini istemiştir. İngiltere, Türkiye'nin belirttiği adaların özelliğine de karşı çıkmıştır. Ancak müttefikler Semadirek, Limni, Bozcaada ve İmroz, Gökçeada adalarının askerden arındırılmasını kabul etmiştir. Sonuç: İmroz ve Bozcaada Türkiye'ye, Semadirek Yunanistan'a, Meis ve 12 ada İtalya'ya bırakılmıştır. Asya kıyısından 3 milden az bir uzaklıkta bulunan tüm adalar ve kayalıklar Türkiye'ye bırakılmıştır. Yunanistan'ın kendisine bırakılan Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarında deniz üssü kuramayacağı ve istihkam yapamayacağı da kabul edilmiştir. 4. Osmanlı borçlarının paylaşımı ve ödenmesi. Türkiye'nin isteği. Osmanlı borçları Osmanlı'dan ayrılan devletlere paylaştırılmalı. Bu paylaşımda 1918'e kadar olan borçlar esas alınmalıdır. Türkiye, Osmanlı borçlarının ödenmesine borçların paylaşımı şartıyla karşı çıkmamıştır. Türkiye, borçların öncelikle Türk lirasıyla ödenmesini düşünmüştür. Daha sonra frankla ödemeyi gündeme getirmiştir. Türkiye, borçların altın ve sterlinle ödenmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Müttefiklerin cevabı. Müttefikler 1914 yılına kadar olan borçların bölüşülmesini kabul ederek 1914-1918 arasındaki borçların tamamının Türkiye tarafından üstlenilmesini istemiştir. Yunanistan, Osmanlı borçlarından pay üstlenemeyeceğini bildirmiştir. Müttefikler borçların altın ve sterlinle ödenmesini istemiştir. Sonuç: Osmanlı borçları Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı'dan toprak kopartan ve Lozan Antlaşması ile belirtilen adalara sahip olan devletler ile Osmanlı'dan ayrılıp Asya toprakları üzerinde kurulan devletler arasında bölüştürülmüştür. Ancak bu bölüştürme 1914 yılına kadarki borçları kapsamıştır. Borçların Türkiye'nin karşı çıktığı altın ya da sterlinle ödenmesi hükmü de Lozan Antlaşması'nda yer almamıştır. Ayrım sonu. Sayfa 460.